Ayrım 3. Dağdan kopan ateş. Omar Kabezaz. Sayfa 34. Üniversite kapıları arasından. 1970'te 6 ayı yer altında geçirdim. Bu komandante Julio Buitagro'nun Managua'daki örgüt evini muhafızların keşfedip silahlı çatışmada onu öldürmelerinden sonraydı. Campanero, Doris DiGenerio ve Gloria Compass onunla birlikteydi. Emniyet saklandığı yeri bulmuş ve muhafızlar daha önce Nikaragua'da hiç görülmemiş bir biçimde evin çevresinde askeri operasyon düzenlemişlerdi. Evi bloğa sardılar ve üçüncü bir çember bütün baryoyu çevirdiler. Julio ulusal muhafızlarla çatışmaya girdi. Bu evin içinde saatlerce direnerek öldü. PSLN'nin en büyüklerinden biriydi. Nikaragua halkı için Frente Sandinista'nın yenilmezliğine ait efsaneyi yayanlardan biri. Veya halkın Frente hakkındaki bu efsaneyi kendisini çıkardığında söyleyebilirim. Bu somut tarihsel olaylara dayanan bir efsaneydi ve bu olayların birincisi 1969, 15 Temmuz'unda Julio Buitrago'nun verdiği kahramanca savaştı. Muhafızlar bu savaşı tüm şiddetiyle televizyondan yayınladılar. Neon'da üniversite kulübünde ekranın karşısına oturarak bir sürü muhafızın çeşitli noktalarda iki kişi, üç kişi mevzilendiğini, ağaçların arabaların altına girdiklerini, duvar diplerine çöktüklerini, karın üstü yatıp hep birlikte eve ateş açtıklarını seyrettik. Hiç ses yoktu. Gözlerimizi ekrandan alamıyorduk. Otomatik silahlar inanılmaz bir hızla kovanlarını tükürüyorlardı. Beton, ahşap, cam ve boya parçalarının eve vuran yüzlerce kurşunla uçuştuğunu mahvolarak görüyorduk. Julio'nun hafif makinalasının namlusunu balkon penceresinden görebiliyorduk. Ateşe cevap verirken silahının dumanını çıkıyordu. Sonra bodrum penceresindeydi veya ilk katta başka bir pencerede sokağa bakan ikinci kat pencerelerinden birinde görünüyordu. Sonra aniden Julio görünmez oldu. Muhafızlar kıpırdanıyordu. Kimse ateş etmiyordu. Muhafızların subayları dışarıda görüşme içindeydiler. Muhafızlar eve yanaşmaya başladı. Sonra aniden Julio göründü. Söylediğim yerlerden birinden ateşe başladı. Muhafızlar tüyüp yüz geri ettiler. Julio'nun kurşunlarından it gibi korktuklarını görünce yerimizde duramaz olduk. Julio'nun birini vurduğunu görünce "Mahvet onları, aradıkları buydu" diye bağırıyorduk. Küçük bir tank sürüp geldi. Bunun muhafızları ne kadar sevindirdiğini görebiliyorduk. Evin tam karşısında durdu, 15 metre kadar uzakta. Kimse ateş etmiyordu. Ne Julio, ne muhafızlar. Anımsıyorum, öğleden sonraydı. Muhafızlar terlerini siliyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra tank ateş açtı. Tank duvarı parçalayıp dağıtınca gözlerimiz neredeyse yuvalarından fırladı. Belki de vuramamıştır dedik. Belki de. Tank ateş edince subaylar adamlarına ilerlemelerini emrettiler. İçeriden kimse cevap vermedi. Muhafızlar gerçekten yakına gelince Julio ateşe başladı. Muhafızlar birden toz oldular. Tank gene ateşe başladı. Her şey tekrarlandı. Sonra kıyamet koptu. Bütün muhafızlar tank ateşe başladı. Bir uçak neredeyse sıyırıp geçiyordu. Birkaç saniye içinde ev moloz yığını oldu. Demir kütleleri, çinko, çatı, ahşap parçaları, yıkılmış duvar, tepeden yağan camla hepsi uçuşuyordu. Julio'nun sağ kalabileceğini aklımıza getiremezdik ama muhafızlar sakınıyorlardı. Julio'nun kurşunları üstlerinde vızlıyordu, yaralanıp düşüyorlardı. Sonra bizi çok etkileyen bir şey oldu. Julio'nun ön kapıdan fırladığını gördük. Koşuyor ve hafif makinalısını ateşliyordu. Birkaç saniye sonra eğilmeye başladı. Hala ateş ederek büküldü, ateş edip bükülerek sonunda yere düştü. Ağlayacak gibiydik ama aynı zamanda yıkılmaz bir gücümüz olduğunu hissetmiştik. Frente'nin şehir direnişinin babasının çatışmada ölüşü böyle olmuştu. Nikaragua'da televizyonu olan herkesin bunu gördüğüne bahse girebilirsiniz. Televizyonu olmayanlar da gördüler çünkü Somoza birkaç kez bunu gösterecek kadar aptaldı. Halk filmi görmeye komşularına gitti. Muhafızların donlarında titrediğini gördüler. Julio'ya teslim olması için megafonla bağırdıklarını gördüler. Tankları gördüler. Şimdi anımsıyorum, iki tank vardı. Bir uçak, iki helikopter ve Julio tek başına. Julio'nun ölümünden sonra örgütte ana sorumluluğu Efraim Sanchez Sancho yüklendi. Bu herif yalnız moral olarak iflasta değildi, siyasal olarak da daha kötüydü. 6 ay yer altına geçmem onun hatasıydı. Yer altındaki gevşekliği yüzünden Somoza'nın emniyet bürosundan bir yüzbaşı onu arabada görmüştü. Yüzbaşının yanındaki karısı, Efraim'in yanındaki kadının kapı komşusu olduğunu tanımıştı. Komşusunu görmek için bakınan herif, Efraim Sanchez Sancho'yu gördü ve olan oldu. İki kompanyonu da onunla birlikte arabadaydılar. Çatışma çıktı ve yüzbaşı öldürüldü. Yüzbaşının karısı komşusu Maria Esperanza Valle'yi, benim çok yakın arkadaşım olan Latita'yı teşhis etmişti. Kadın öteki iki kompanyonu tanıyamayacak kadar heyecanlanmıştı. Ama arabadakilerden biri diye beni de teşhis etmişti. Bu da onun uydurması. Böylece yer altına geçtim. Bunun anlamı artık yasa dışı olduğumdur. Muhafızlardan, muhbirlerden tamamıyla saklanmak, tarafsız dolananlardan, arkadaşlardan, ailenizden gizlenmektir. Kapanırsınız, örgüt evlerinde kalırsınız, silah taşırsınız, tüm bu tür sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat deneyimimden dolayı öğrenci hareketinde bana gereksinim vardı. Gerçekten yer altında heba oluyordum. Ve yönetimdekiler yasallığa, Leon'a, üniversiteye dönmem gerektiğine karar verdiler. Çok genç, fizik olarak zayıftım, hiç askeri eğitimim yoktu. Böyle eğitim olanağım da yoktu ve yer altında sorumluluklarım vardı. Bu durumda Leon'a dönebilmem için bir oyun hazırladık. Merkezi Managua'da olan Nikaragua Kızıl Haçı'nın başkanına bir ziyaret yapılarak siyasal hükümlere daha iyi davranılması için istekte bulunulacaktı. O zaman Frente militanı olan Bayardo Arque, La Prensa gazetesinin kongre muhabiriydi. William Ramirez de Radio Mundial'in sabah 6 ve akşam 6'daki ekstra programının yöneticisi olarak sahnedeydi. Siyasal hükümlülere özgürlük kampanyasından yararlanarak Ku'nun siyasal hükümlülerle daha iyi davranılması dileğinde bulunmak üzere bir komite oluşturmasında anlaştık. Piskopos ve birkaç kodoman avukattan katılmaları istendi ve bir sabah saat 10'da Ku'nun komitesi Kızıl Haç'a ziyarete gitti. Ben de saklandığım evden doğruca Kızıl Haç'a gidip komiteye katıldım ve önderliğe geçip binaya yürüdüm. Ne sinir. Riskliydi ama yer altında hiç bulunmamış gibi davranıyordum. Ya gazeteciler? Gazeteciler hiçbir şey bilmiyormuş gibi klik klik fotoğraf çekiyor ve benimle görüşüp ne yapmak istediğimiz gibi sorular soruyorlardı. Aynı gün öğleden sonra La Prensa fotoğrafın Piskopos ve Kuhn Kompanyoları ile birlikte ön sayfada bastı. Kızıl Haç Başkanı'nın önünde ellerimi sallıyordum. Manşette Kuhn delegesi Omar Cabezas, Bachiller, Piskopos ve Kızıl Haç'tan General Somoza ile aracılık ederek siyasal hükümlere daha iyi davranılmasını sağlamalarını istiyor deniliyordu. Yer altında bulunmadığımın en açık kanıtı buydu, kaçak değildim. Leon'da görülmemiştim çünkü Managua'da Kuhn'da çalışıyordum. Doğduğum şehre aynı gece dönebilmeyi böyle becerdim. Ertesi gün şafak atınca hukuk fakültesine Roma hukuku derslerine yazılmaya gittim. Ne hayat değil mi? Bundan hemen sonra Elgato ile Kuhn'da çalışmaya başladık. Elgato, Mungula Kuhn başkanı seçilen ilk fer adayıydı. Açık olarak fer adayı olduğunu bildirmişti. FSLN'yi desteklediğini açıklamıştı. Fer 1960'dan 1964'e kadar Kuhn'da iktidardaydı. Fakat başkanlığa gelen adaylar Marksist olsalar da FER üyesi olduklarını asla açıktan bildirmemişlerdi. 1963'ten 1970'e kadar öğrencileri toplumcu Hristiyanlar yönetti. Elgato sınıf sınıf dolaşarak kendisinin komünist, sandinist, FER üyesi olduğunu söyleyen ilk kişiydi. Bu 1970'teydi. Elgato'nun seçilmesi veya Kuhn başkanlığı için yürüttüğü kampanya diyeyim çok coşkuluydu. FER'in 100 kadar üyesi vardı. Çoğunluğu birinci sınıf öğrencisiydi. Elgato'nun rakibi kendisini bir tür Adonis olarak gören toplumcu Hristiyan bir çocuktu. Ama Elgato da kötü görünmüyordu ve her kategoride mücadele edebilmesi için biz de elimizden geleni yapmıştık. Elgato'nun mavi gözleri de vardı ama ağzı çok büyük diye ben kaygılanıyordum. Gato dedim, şu hangar için bir şeyler yap. O da gülmekten kırılırdı. İki ön dişi pırıldardı. Bunlar çok büyük ve kuvvetliydiler. Hayır, şimdi düşünüyorum. Elgato'nun gözleri yeşildi. Seçim günde yeşil gömlek giymişti. Onu o kadar çok gördükten, dinledikten ve her konuşmasını alkışladıktan sonra ben bile rakibinden daha yakışıklı olduğu inancına kapılmıştım. Ve biz kazandık. Oy ayrımının şafağa kadar sürdüğünü anımsıyorum. Zıpladık, bağırdık, ağladık. Kaybedenlerle alay ettik. Üniversitenin her yerine yapıştırdıkları posterleri yırttık. Elgato'yu omuzlara kaldırdık. Kolektif bir isteriydi. Kucaklaşmalar, öpüşmeler, iç geçirmeler, açılan kollar. Sonunda üniversitede ilk kez iktidardaydık. Yaşasın Fer, yaşasın FSLN, yaşasın Carlos Fonseca, yaşasın Komandante Julio Buitrago. Bağırmaktan sesimiz kısılana kadar. Afiş, poster boyamakla, slogan uydurmakla, Edgar'ın rakiplerinin konuşmalarından sonra sorabilecekleri sorulara cevap hazırlamakla geçen uykusuz gecelerden tükenmiştik. Tükenmiştik ama hala Elgato'yu amfide nasıl duracağını, mikrofonu nasıl tutacağını, düşmanca sorular sorulduğunda nasıl hareket edeceğini veriştirip canını çıkarıyorduk. Veya bayan seçmenleri selamlamayı tarif ediyorduk. Uykusuzluktan ve sabah, öğle, akşam ayaküstü rüya görmekten tükenmiştik. Kısa dinlenme aralarında kız arkadaşlarla aşıklık etmekten tükenmiştik. O kadar bağırmıştık ki sesimiz çıkmıyordu. Fakat orada, şafağın alacasında, üniversitenin Ruben Dario bölümünde, saat 3'te esen rüzgarla, bir zamanlar 3-4 kişi olan bizler artık 500 kişiydik. 3-4 kişi şimdi yüzlerce gencin önderiydik. Birkaç yıl önceki gibi, bizler gibi bu öğrenciler siyaset sahnesinde ilk kez görünüyorlardı. Ve bizim gibi birçokları, çoğu zafer veya ölüme kadar gidecekti. Bu zaferin nitelik sıçraması olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir aşamanın tamamlanması ve bir başkasının başlaması. Fer'in Kuhn seçimlerindeki başarısı bize siyasal örgütlenme çalışmalarımızı geliştirmek için olağanüstü şanslar veriyordu. Yalnızca Kuhn bürosunda olmamız, bir kere birimizin evi veya kiralık öğrenci odası dışında toplantı yerimiz olması demekti. Daktilolarımız, fotokopi makinalarımız, teksir makinalarımız ve en iyisi paramız var demekti. Demek istediğim, Fer'in Kuğ'un önderliğinde olması bize üniversitenin yasal kamusal olanaklarını, Fer ve FSLN çalışmalarını, aynı zamanda Kuğ'unu geliştirme olanağını veriyordu. O zamana kadar Fer'i her hafta kendi cebimizden kestiğimiz paralarla besliyorduk. Komponeroların koca çantalarının adı çıkmıştı. İçine her şeyi atabileceğimiz koca çantalarla rap diye zamk, kağıt toplarını aşırırdık. Poster kalemlerini, elimizin ulaştığı her şeyi çalardık. Aniden poster ve afiş yapabileceğimiz, üniversite ve şehir duvarlarına sloganlarımızı yazabileceğimiz 10 kutu sprey boya olacak, 20 peso kullanımımıza girince nasıl sevindiğimizi canlandırabilir misiniz? Kuğunun başında olmak demek, bütün bunlar için parası olmak demekti. Fer öğrenci seçimlerini kazanınca okul hırsızlıkları dikkate değer biçimde düştü. Öğrenciler soyguncuydu, tamam mı? Kocaman çantaların başka işlere de yaradığını anımsıyorum. Süpermarketlerden de çalardık. Bir şeye daha yaradıklarını anımsıyorum. Sofuları da rahatsız eder. Grubumuzun çiftler birliği vardı. Hepimiz kız arkadaşlarımız hamile kalır diye deli gibi korkardık. Fakat doğal gelişimin en güvenli anında kendimizi nasıl tutabilirdik? Çözüm gebeliği önleyici ilaçlardı ama bunlar bir servet değerindeydi. Bir eczanenin bu tür ilaçları ilk gözün sağına koyduğunu keşfetmiştik. Prio'nun yerinden yarım blok aşağıda Baladres eczanesiydi. Tezgahın gerisindeki köşede dergi sergisi vardı. Cosmopolitan Screen, Time, Reader's Digest, başka edebiyat dergileri. Sözüme inanın, iş ilaçları çalmaktı. Operasyon şuydu. 2-3 çift dükkana girerdi. Asla bir kişi değil. Casuslamayla en az işçinin bulunduğu zamanı tam bilirdik. Öğleydi, yemek zamanı. Yalnız bir tezgahtar kalırdı, kısa saçları vardı, hep beyaz giyinirdi. Yalnız sıkılmış değil, daha kötüsü sert görünürdü. İçeri girince bir çift bizden ayrı görünürdü, dükkanın öteki tarafına konduğunu bildiğimiz bir ilaç isterdi. Bu ilaç öyle yüksekte olurdu ki, tezgahtar kadın sandalyenin üstüne çıkıp bizim ilaçların bulunduğu göze arkasını dönmek zorunda kalırdı. Öteki çift okur gibi yaparak dergi yapraklarını çevirirdi ve hop göz açılırdı. Benim sıram geldiğinde avcumu öyle açmıştım ki elime alabileceğim kadarını doldurmuştum. Kız arkadaşım tam arkamdaydı, beni örtüyordu ve ilaç çıkaran kadını gözlüyordu. Sonra ilaçları bir başka komponeronun çantasına aktarınca operasyon tamamlanıyordu. Bir ay kullanılan aylar olduğunu anımsıyorum. Bunun ne anlama geldiğini düşünebilir misiniz? Üzüntü, sıkıntı olmadan bir ay. Öyle çıkardık. Öteki çifte bir işaret verip olabileceğimiz kadar sevinci. Ne kadar ilaç aldığımız saymak için daireye gitmeyi bile bekleyemezdik. Sokak ortasında güler, birbirimizi öperdik. Sanırım dedikleri gibi o günlerde gençliği etkiledik. Neden bilmiyorum ama bugün öğrencilerin böyle olmadığını sanıyorum. Eskisi gibi, bizim gibi değiller. Canlılıktan, yaratıcılıktan yoksunlar. Belki de ben yaşlanıyorum. Aynı yıl 1970'te Ferkun'u tıp öğrencilerinin birinci sınıfında daha fazla üye kazanmaya yönlendirirdi. 50'si bize katılmıştı. Biz de 100 yeni üyeyi hedefleyen bir program yaptık. Sonunda bütün öğrencileri harekete geçirebildik ve Leon'da 1500, Managua'da 2000 kadar öğrenci örgütlendi. Elgato Mungia öğrencilerin önderliğini yapıyordu ve bizler ajite çeken, örgütleyen, toplantı düzenleyen, bina işgal eden, ses bombası patlatan, hoparlör yerleştiren, konuşmalar, şarkılar, gitarlar, şiirlerle ve şu komitesi, bu komitesi yetkililerle diyalog kurup üniversite önünde oturan hep aynı kişilerdi. Sahneye yeni yüzler çıktı. O zaman kimsenin kuşkulanmadığı, gelecek ve kader sahibi yüzler. Öğrenci hakları için aktif hale gelen öğrencileri siyasal olarak eğitebiliyorduk. Yeni kişiler belirdi. Erkekler, kızlar, mükemmel dişleriyle Roberto Humbes'inki gibi yeni gülüşler. Roberto o günlerde biraz hippiydi. T-shirt, kösele şeritler, kirli pantol, kabarık saçlarla dolanırdı. Veya Ivan Montenegro, şişkoydu. Hadi biraz tombuldu diyelim. Güvenilir fakat tembel. Daima banlon gömleği giyerdi ve yüzünde kaçamak vardı. Böyle gitti, mücadeleden mücadeleye, istekten isteğe. Üniversiteye gelen en iyi öğrencileri kazanarak işi götürdük. Bu da Fer'e acayip hız verdi. Tıpta yeni 100 üye mücadelemizi kazandık ve başka mücadeleler ortaya çıktı. Üniversite reformu için ortaya program koyduk. Kordoba reformu üstünde çalıştık ve kendi üniversitemizi değiştirmek istedik. Derslerin içeriğini değiştirmek için savaşın verdik. Kuhn sandığından önemli bir miktar parayı da Frente'ye aktarmaya muvaffak olduk. Bir defasında iki Campanero'yu tıp fakültesinden kovmaya çalıştıklarını anımsıyorum. Hukuk bölümünü ele geçirdik. Sömürge tipi bir yapı, en gerici, en çok engel çıkaran bir profesör rehin aldı. Birkaç onurlu istisna dışında profesörler Somoza'nın siyasal kurumları için savunma cepheleri oluşturan, Somoza'nın temsili demokrasisinin ayıplarına mazeret düzen bireyci dersler verirlerdi. En azından medeni kanuna saygı aşılamak için ellerinden geleni yaparlardı. Her şey mükemmel ve uyumluydu. Profesörler, dersler, binaların mimarisi ve sanki hepsine yönelik bir alay gibi hukuk bölümünün girişinde Latince şu vecize yazılıydı. Sic itur ad astra, bu kapılardan insan yıldızlara çıkar demekti. Bir defasında dekanın evi önünde gösteri düzenledik. Dekan ilericiydi fakat gene de otoritenin simgesiydi. Dekan, benim kişi olarak çok sevdiğim, her zaman sarsılmaz bir inançlı dolu olmaktan söz eden iyi bir Hristiyandı. Öğrencileri harekete getirmek için daima yeni bir şeyler buluyorduk. Yalnız akademik değil, siyasal hedeflerimize de ulaşabilmek için onların heyecan ve moralini daima yüksek tutmak gerekiyordu. Önemli olan başka eylemlere götürebilecek özgün yaklaşımlar getirebilmekti. O günlerde çok yaratıcıydık. Ben Hukuk Öğrencileri Birliği'nin, Leon'un ünlü AED'inin başkanıydım. Gösterinin dekanın evinin önüne taşınmasına karar verdim. Her öğrencinin elinde yanan bir mum vardı ve bağırıp şarkı söyleyerek sokaktan geçince halk evinden dışarı uğradı, kapılarını açtı. Saat akşam 10 sularındaydı ve Leon halkı saat 9'da yatar. Bizim bağırışmalarımızı duyanlar çamaşırlarıyla, terlikleriyle dışarı uğradılar. Bazıları ürkmüş, bazıları ciddi veya kaygılı, bazıları eğlenmiş görünüyordu. Leon halkı için öğrenciler bir tür gösteriydi çünkü hatırlayın, aynı zamanda bir sürü soytarılıkla komik karnavallar düzenliyorduk. Halk da eğleniyordu. Çünkü takola, samozdaya taktığımız at ve hükümete alay ediyorduk. Bazen karnavallarda açık saçık işler de oluyordu. Leon çok ahlakçı ve tutucudur ama öğrencilerin kaba şarkıları halkı gene de eğlendiriyordu. Sanırım bizim kendilerinin cesaret edemedikleri şeyleri yaptığımızı düşünüyorlardı. Çünkü yanlış bir şey yaptığımızı düşünseler, komşular konuşmaya başlar, o zaman dedikodu ürer, o zaman da şu veya bu Hristiyan'ın güzel adı cehennemlik olurdu. O gösteri gecesi kadınlar gecelik ve çamaşırlarıyla dışarı çıktılar veya saçları taranmamış, yüzleri karmakarışık, en çılgın giysileriyle piyasada göründüler. Kapılardan gözetlediler veya pencerelerden başlarını uzattılar. Birçokları bir erkek arkadaşını veya oğlunu hatta beni tanıdı. Evlerinde şöyle konuştuklarını duyabilirdiniz. Şu çılgın çocuğa bak, görüyor musun? Ey yüce Allah'ım, bak şimdi de ne işe girmişler. Şu küçük piç mutlaka burnunu belaya sokacak. Şarkı söylediğimiz ve mumlarımız çok uzaktan görüldüğü için önce evlerine yaklaşana kadar bir bakire veya aziz için alay düzenlediğini sandılar. Yatak odalarından şarkılarımızın sözlerini çıkarmalarına olanak yoktu. Onun için dışarı uzandılar ve gördükleri ıslah olmaz sıska kabezas idi. Şehirde daima göze çarpan çocuktu. Gösterinin önünde elde mum, şarkı söyleyip bütün öğrencilerin başında yürüyordu. Bazı insanlar hoşgörülüydü ama bazıları da bizim aylak olduğumuzu, öğrencilerin çalışmadan sınıf geçmek dışında bir şey istemediklerini düşünüyordu. Çünkü bazı profesörlerin ve yetkililerin söyledikleri buydu. Oysa bizim istediğimiz başka şeydi. Sonunda dekanın evine geldik. Bina aşağı yukarı hukuk binası gibiydi. Onu görünce bir dizi şey aklıma geldi. Birçok profesörün engelleyiciliği, özel mülkiyetin kutsallığı, yasasına inanmamızı ve saygı göstermemizi bize öğretmeleri. Ne istediğimizi düşündüm ve hukuk binasının cephesi gözümde canlandı. Sic utor ad astra ve bağımsız üniversite sözleri aklıma geldi. Ne pislik diye düşündüm. Bir campanero'nun elinden sprey boyayı kaptım, evin önünde duran öğrencilere seslendim. Hukuk okulundaki öğrenimle yıldızlara veya ışığa kavuşacağınızı düşünüyor musunuz? Hayır, hayır diye bağırdılar. Büyük gösteriş ve tam inançla dekanın lekesiz beyaz duvarına büyük harflerle şunları yazdım. Bu kapıdan 15. yüzyıla girilir. Çünkü bu dekan çok dindardı ve Leon'da Azizler Günü veya Bakire Mercedes, Leon'un büyük azizesi gününde herkes evlerinin önündeki kaldırımlara mum dikerdi. Sevgili dekanın kapısının önüne o gece en azından 500 mum diktik. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.